Ayrım 13, Grizu 1, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 167. Müzevirler. Gözün ahlakı yoktur. Galeriye en önde Halil Kadri Bey ile Estefan Efendi girdi. Onu fen heyetinden iki İngiliz mühendisi John Berkeley ile kardeşi George izledi. Arkadan giren kalabalığın içinde üç ustadan başka tercüman Marco, Cabbar ve sağ kolu İlyas da vardı. Tahtarayların kenarından yürüyerek sağda ilk ocakta durdular. İki İngiliz mühendis şöyle bir bakıp aralarında İngilizce görüş alışverişinde bulundular. Galeri ileride çatallaşıyordu, sağa saptılar. Katırın çektiği kömür yüklü vagonu geçip işleyen ilk ocağa girdiler. Onların girmeleriyle de Dingil Ali'nin susması bir oldu. John işaret parmağıyla Cemal'in çalıştığı taraftaki tavanı Marco'ya göstererek uyarıcı açıklamalarda bulundu. Halil Kadri Bey ile Estefan Efendi John'a doğru yaklaştılar. ''Sütunların boyunduruksuz, eğri ve çok az olduğunu söylüyor.'' diye tercüme etmeye başladı Marco. ''Bu durum göçük tehlikesini arttırır.'' diyor. ''Direklerin başlarına da kama konulmamış.'' diyor. ''Domuzlamı şart.'' diyor. ''Kancalarla duvarlara tutturulan, sökülen kömürün birikmesine yarayan, tahta bölmelerin iyi yapılmadığını söylüyor.'' ''Verim almak için biraz masraf yapmak lazım.'' diyor. ''Aksi halde göçük olur, daha büyük masraflara yol açar.'' diyor. Halil Kadri Bey tahta bölmelerle birbirlerinden ayrılan ve daracık damar güzergahında yatarak kısa saplı kazmalarıyla kömür söken kazmacılara baktı. ''Ustaların ocak çavuşlarını can kulağıyla dinlemesi lazım.'' dedi. İngilizlere çevirdi bakışlarını. İhtiyaç ve bağımlılık duygusundan kaynaklanan zoraki bir uysallıkla sırıttı. ''Her şey inşallah yoluna girecek. Kararlı olduğumuzu söyle.'' Ekip gaz, sıcaklık ve nemin durulmaz hale getirdiği ocaktan çıktı. Serbest bir nefes aldı kazmacılar. Tercümanın sesi geliyordu galeriden. ''Tahtarayların kaldırılmasını, onun yerine dekovil hatlarının döşenmesini söylüyor. Havalandırma yeterli değil.'' diyor. Kazmasını kömür çatlağında dinlendirmeye alan Dingil, alnının terini silip olduğu yerde oturdu. Midesi bulanıyordu. ''Herifler birdenbire tabak gibi karşımıza çıktı.'' diye mırıldandı. ''Bu İngiliz keferelerini de Allah gönderdi. Belki ıslah ederler bu cehennemi. İngiliz deyip geçmeyin, kuvvetli düveldir. Dünyada istediği düvelle evlenir, evlendiği düveli de kaşla göz arasında talak-ı selasenin üç boş oluyla boşar. Haklı değil miyim? Eminem mi? Sen söyle.'' ''Laf olsun, torba dolsun babından. Haklısın Mirmiranım.'' diye öksürdü Emin emmi. ''Güzel millettir.''
''Karıları da güzeldir.'' dedi Dingil. ''Aslında karıları güzel olan her millet güzeldir. Tarihler bunu böyle yazar.''
Sağ böğürdün üzerine yatarak çalışan Cemal, dikkatini yaralı omuzunun acısından Dingil'in son sözüne kaydırmıştı. Bu ipsizin de bilmediği yoktu. Tarihlerin böyle bir şey yazıp yazmadıklarını nereden biliyordu?
''Hiç İngiliz karısı gördün mü Dingil?''
Salman'ın sorusunu esneyerek karşıladı Dingil.
''Ben görmedim ama bizim köyde bir köse Kazım emmi var, o görmüş. İstanbul'da hammallık yaparken eşya taşımış kefere karılarının evlerine. Anlatırdı, üst üste tabakalı ince entariler giyerlermiş. Öyle afura tafura gelmezlermiş ama gözleri de rahat durmazmış. Sizi bilmem de ben günah işleyen fingirdekli cesur karıları severim. Ramazan pidesi misali bıraktığın yerde duran sakin günahsız karılardan uzak dururum. İçime çıngı düşürmedikten sonra haklı değil miyim Emin emmi?''
Kömür sökmeyi bırakıp karakalın parmağıyla burnunu karıştıran Emin emmi, o anda kadınların topluca çalıştıkları kömür ocaklarının, demirhanelerin hayalini kuruyordu. Böylesi karmaşık, ilginç bir meşgale içinden sıyrılarak,
''Haklısın.'' dedi. ''Her karının içinde en az 9 demirci ocağı var. Has karı odur ki ocaklarının közünü söndürmez, canlı tutar. Erkek nedir? Körüktür. Sönmüş kör ocağın körüğü de kör olur. Yazıktır, günahtır.''
''Hay babana rahmet Emin emmi.'' diye coştu Dingil. ''Ben şahsen sönmüş bir ocağın önünde boşu boşuna bekleyen bir körüye acırım. O körüyü söker, götürür, canlı bir ateşin önüne kurarım. Dünyanın neşesi artar.''
İleri sürülen düşüncelerin mantığıyla şartlanan ve bıyık altından gülümseyen kısa bir sessizlik gelip çöreklendi ocağa.
''Bir de tersinden düşünün.'' diye sessizliği bozdu Salman. ''Körük çalışmazsa ocak ne olur? Söner.
Her birimiz birer körüyüz. Gücümüzü buralarda heba ettik mi, körüğümüz delindi mi, ateşin karşısında hava kaçırırız, çalışmamız zor olur.
Dingil istemeyerek sessiz sessiz güldü. Zehra'yı canlı bir ateşe, kendisini ise delinmiş bir körüye benzetti Cemal. En çok da devrekli bayrağın delindiğini düşündü. Onu köyüne teslim edip ayrılırken kendisine söylediği sözü anımsadı.
Merak etme Cemal kardeş, adım bayramsa eğer er veya geç dönerim oralara.
Tabbasan Şükrü ile Hurşit geldi küfeleriyle. Tahtarayların ortasında duran katır başını çevirip kokulu ocakta çalışan kazmacılara baktı.
Sesiniz tünelin öbür ucundan duyuluyor dedi Tabbasan. Cabbar duyarsa bayramdan beter eder sizi, benden demesi.
Kazmacılar sustu. Kısa saplı kazmaların kömür damarlarına inen darbeleriyle delindi suskunluk. Deliklere tavandan damlayan çürümüş su, kömür tozu, gaz ve ter kokusu doldu. Devrekli bayramın üfelenmiş, kanlanmış, acılara belenmiş görüntüsü canlandı hayallerde. Konuşma şevkini yitirdi Dingil. Zehra'nın her geçen gün daha çok cesetleştiğini, yüreğine yük olduğunu düşündü Cemal. Ter kaşlarından gözlerine sızdı, göz akını ağ gibi saran patlamış kılcal damarlar da acıya dönüştü. Ocakta konuşma tehlikeliydi ama konuşma olmazsa kazmalar gücünü yitiriyor, karamsarlık büyüyor, yaşamı bir göçük, bir grizu kadar tehdit eder hale geliyordu. Her kazmacının kazmasıyla karanlığa göz açmaya çalıştığını düşündü Emin emmi. Devrekliği anımsadı birden. Kazmasını kanırtıp büyük bir kömür blokunu indirirken hüzünlendi. Hüzün ışığıyla baktı kazmasının ucuna. Garibim bayram diye mırıldandı. Kazmasının mübarek ucuyla karanlığın gözünü açmaya çalıştı. Ama kendi gözünden oldu. Emin emminin hüznünde susan gözyaşını görür gibi oldu kazmacılar. Elini cebine soktu Salman. Ter, kömür ve sümük kokan mendilini çıkarırken, ''Rahmetli babam kör Ayşe'den söz ederdi hep.'' diye söze girdi. Kocası canı sıkıldıkça dövermiş. Birine kızdığı zaman Ayşe'ye girişirmiş. Bir gün yine döverken karının bir gözünü kör etmiş. Rahmetli babam kör Ayşe'nin hep göz üzerine konuştuğunu anlatırdı. Kadın dermiş ki göz kendiliğinden kör olmuşsa yapacak bir şey yoktur. Yok eğer dermiş, biri o gözü kör etmişse kör edilen o gözün ışığı kör edenin başına bela olur dermiş.
Doğrudur diye onayladı Dingil Ali.
Kadının dediği çıkmış iyi mi diye sürdürdü Salman.
Nasıl?
Nasılı şöyle, kocası uyur gezermiş. Birkaç gece uyurken kalkmış dışarı çıkmış. Ayşe tutmuş geri getirmiş. Adam demiş ki, Ayşe, Ayşe, bana göz kırpan, beni çağıran bir ışık var. Ben o ışığa doğru yürürken sen tuttun. Bundan sonra tutma beni demiş. Bir gece gene kafası kızmış. Ayşe'yi bir güzel kötekledikten sonra uyumuş. Gecenin bir yarısında kalkıp gitmiş. Kör Ayşe tutmamış kocasını, gidiş o gidiş. İki gün sonra adamın ölüsünü bir kayanın dibinde bulmuşlar. Ceset kokusu yayıldı ocağa. Zehirlenmiş gibi peş peşe öksürdü Emin emmi. Ayşe'nin kör gözünden yana bir yorum yapma ihtiyacı duydu.
Demek ki o mübarek kandil ışığı kadının kör gözünün ışığıymış.
Doğrudur diye onayladı Dingil Ali. Yuvasından firar etmiş, fırsat kolluyormuş demek ki.
Ayağına yer açmak için söktüğü kömür bloklarını bir kenara itti Emin emmi.
Vicdanlı bir adamsa insanı kendi vicdanı da öldürür dedi örselenmiş bir sesle.
Ben kendi vicdanımdan korkarım. İnsan insansa eğer insanın en büyük belası kendi vicdanıdır. Kendi vicdanlarının öldürdüğü insanlarla doludur bu dünya. Rezildir, düşkündür, yaşayan ölüler dünyasıdır.
Hınkırarak boğazındaki kara balgamı kömür yığınlarının üzerine tükürdü. Her zaman olduğu gibi irkildi Cemal. Töh mürüklünün ciğerini tükürdüğünü sandı.
Bayramın kör gözünün ışığı buralara gelir mi acaba?
Salman'ın sorusuna Sinan hayaleti ürkütücü ve anlamlı buldu Emin emmi.
O ışık burada kaldı dedi. Bayramın kanlı katırına bağlayamadılar o ışığı. Işık zaten kendire teslim olmaz. Kendirle bağlanmaz. Adı üstünde ışık.
O zaman o ışık buralardadır dedi Dingil. Zaten madenin içinde de ışık var.
Cemal ışığın ocaklara girdiğini, kendilerini dinlediğini sandı. İşaret parmağının ucuyla kör gözüne dokundu. Kaybolan güzel bir ışığın kör bir göze akışını, gözün açılarak iri iri bakışını hayal etti. Benim bildiğim ışık hakikaten firari bir ışıksa yerinde durmaz gezer diye sürdürdü Eminemmi. Gözün huyuna sahip olduğu için her şeye bakar.
O zaman yasak olana da bakar dedi Dingil.
Bakar diye destekledi Eminemmi. Günaha, sevaba, helale, harama, aklına ne gelirse bakar. Şaka değil ki bu, gözdür, adı üstünde göz.
Gözün perdesi yoktur derler. O zaman gözün ahlakı da yoktur. Göz şerefsizdir.
Dingil'in bu yargısı kısa bir sessizliğe yol açtı. Kazmasını yanlış yere vurdu Eminemmi. Dingil'in şeytani eğilimler içinde olduğunu ama söylediklerinin de akla uygun düştüğünü düşündü. Gözün ahlakı var mıydı hakikaten? Ahlak perde değil miydi? Göz eğer gözse perdenin deliklerinden de bakardı. Bakamazsa merak olur, merakın güçlü gözüyle bakardı.
Var mı Eminemmi gözün ahlakı diye üsteledi Dingil.
Var mı yok mu orasını bilmem de diye zorlandı Töhmürüklü. Bildiğim o ki göz bakar, bakmazsa ışığını kaybeder. Fakru zaruret içinde körelir, bu böyledir. Bunun böyle olduğunu gökten inen dört kitabın dördü de yazar. Katırın ayak sesleri, arabanın gıcırtısı. Derken Tapbasan Şükrü ile Hurşit girdi ocağa. Suratından düşen bin parça olacak dendi huzursuzdu Şükrü. Delireceğinden korkuyorlardı onun. Durup küfredercesine süzdü kazmacıları.
Çeneniz açılmış gene diye homurdandı. Cezasını devrekliğiyle ödediniz de aklınız başınıza gelmedi. Aa, biraz önce Mustafa Çavuş geçti buradan.
Kazmacılar ürperdi. İspiyonculuğu ile ünlüydü Mustafa Çavuş.
İnşallah o adi müzavir bizi duymamıştır dedi Dingil Ali.
Duymaz olur mu diye celallendi Tapbasan. Allah onu işitmek için yarattı. Dünyanın neresinde bir ses varsa onun kulağı oradadır. Kulak orada olmasa bile ses gelir, onu bulur. Cemal'in içinde Tapbasan'a karşı bir sempati uyandı. Konuşmak güzeldi ama kömür kanlanıyor, kolun kırılmasına, gözün çıkmasına mal oluyordu. Galeriden gelen ayak seslerine kulak verdi. Cabbar'ın geldiğini sandı bir an. Başını hafif çevirip yan gözle çıkışa baktı. Çok şükür gelen Ethem'di. Elinde kısa saplı bir kazma vardı. Kömür harmanını andırıyordu suratı.
''Kolay gelsin ağalar'' dedi şikayetçi bir sesle. ''Beni harmandan aldılar, yandaki ocağa sürdüler.''
''Yapma ya'' diye sırıttı Dingil. ''İşin iyiydi, açık havadaydın. Desene ki yandın, yerine kimi verdiler?''
Zığar tinetli bir herifti. Cabbar'ın uzaktan akrabasıyım dedi. Yalan mı doğru mu bilmem.
Tütünün var mı Emin?
Var var.
İşten sonra birkaç çenge borç tütün ver bana. İçmeyince ciğerim sızlıyor.
De hadi hadi milleti lafa tutma diye çıkıştı Tapbasan Şükrü. Bir gelen giden olur. Cabbar'a ulaşır başımız belaya girer. Kazmacıların söktüğü kömür yığınlarına, tavandan damlayan sulara, lambaların cılız titrek ışığında parlayan tahkimat direklerine baktı Ethem. Ciğerlerinin açık havada çalışmaya alıştığını, sıcaklık, gaz ve toz ortamına dayanamayacağını düşündü. Kafasındaki kargaşayı ve karamsarlığı esneyerek hafifletmeye çalıştı.
''Beni harmandan alıp ocaklara vermekle hata ettiler.'' dedi yıkıntı bir sesle. ''Git derdini Cabbar'a anlat.'' diye kıs kıs güldü Dingil.
Kazmasının kökünü avucunun içinde sıktı Ethem. Kazmacıların yedi kat yer altında kazma sallamaya alıştıkları her hallerinden belliydi. Onlara harman ile yer altı arasındaki farkı anlatmanın, onlarda acıma hissi uyandırmanın bir yararı yoktu.
''Sökeceğim, ilk yanan taşı anlatırım derdime daha iyi.'' diyerek çalışacağı ocağa doğru yürüdü, ayaklarını sürükleye sürükleye.
Eskinin o temiz insanı neredeydi? Okkalı bir tükrük savurdu. Yeni insan gaddardı. Yeni insanın içinde karanlık galeriler, çıkışsız dehlizler, domuz damları, çürümüş tahkimat direkleri, zehirli gazlar vardı. İçindeki sessizliği incitmeden usulca yaklaştı. Çalışacağı ocağın girişinde durdu. Merak ve korkuyla süzdü karanlığı. Rum, Ermeni ve Boşnak kökenli üç kazmacı çalışıyordu içeride. ''Ocağın şerefsizlik yapma Ethem, girme içime.'' diye fısıldadığını sandı. Konuşan cansız, her şey uğursuzdu. Koca karının konuşan mezarı bir yığın çocuğun ölümüne sebep olmamış mıydı? Bir daha süzdü ocağın meymenetini, hemen geri döndü. Kosor'u buldu karşısında. Çavuşun bakışlarındaki dengesiz gazaptan ürktü.
''Sallanma buralarda Ethem, çabuk gir ocağına, çalış.'' diye bağırdı çavuş.
Kosor efendi, elini ayağını öpen, beni o ocağa sokma. Ecem'in mezarına girmiş gibi olurum. Şinorku ver oraya, beni de onun yerine ver, kurban olam, kırma beni. Kosor şaşırdı önce, kaşlarını yıktı. Hançer ucu gibi parladı bakışları. İşlerine burun sokulmasından illet olurdu. Ethem'in yalvarışındaki olanağı fark edince yumuşadı birden. Ama yumuşayışının sezilmesinden korktuğu belli oluyordu. Zoraki sırıtan bir ciddiyetle Ethem'e yaklaştı. Gelen giden var mı diye galeriyi şöyle bir süzdü, sesini alçaltarak
''Bir şartla'' dedi.
''Başım gözüm üstüne, şartın nedir?''
''Maden keşlerin aralarında neler konuştuklarını bana bildireceksin.''
Ürperdi, dayısını anımsadı hemen. Ucu sivri bir palanın üstünde çıkarılmış iki göz ve bir kesik dil. Yutkundu, içinde büyüyen, hayır yapamama rağmen,
''Hay hay, neden olmasın?'' dedi. ''Ağzını sıkı tut, fazla soru sorma, şüphelenmesinler senden. Maden idaresinin aleyhinde konuş, ağızlarını yokla.''
''Emrin başım gözüm üstüne, sen hiç merak etme canım ciğerim usta, ben çok tecrübeliyim bu hususta.''
Şaşkınlığından çavuş diyeceğine usta diyen ve benzi safran sarısına kesen Ethem'i dikkatle süzdü Kosor. Adamından emin olmak istiyordu.
''Gel benimle'' dedi.
Cemalgillerin ocağına geldi. Dingil Ali konuşuyordu o anda. Ayak seslerini duyunca sustu. Başını hafif çevirip sezdirmeden Kosor'a baktı.
''Hadi çabuk Şinork!'' diye seslendi. ''Yan ocakta çalışacaksın bundan sonra.''
''Ne oluyor?'' dercesine bakındı Şinork. Çıkınını, suyunu aldı, itiraz etmeden yan ocağa geçti. Kazmacılar Şinork'u temelli kaybettikleri sanısına kapıldılar. Ethem Şinork'un çalıştığı damara geçti. Ocakta çok şeylerin döndüğüne inanan Kosor anlamlı anlamlı süzdü çalışanları. Çekip gitti sonra. Kemirgen, sessiz, sinsi bir merak çöktü ocağa. Kafasını çevirip etrafı yokladı Dingil. Hava basık ve oldukça sıkıcıydı. Kafesteki kanaryaya baktı, sonra çalıştığı yerden ayrılıp ocağın girişinden tahtarayların döşendiği ana galeriyi süzdü.
''Kosor gitmiş'' dedi. ''Ethem, ne yaptın da o herif seni buraya aldı?''
Damara bir iki kazma sallayan ama dişe dokunur bir şey koparamayan Ethem,
''Hiç sorma'' dedi. Kazmasının ucunu bir çatlağa soktu. ''Yerin kulağı var, söyleyemem. Ev bark sahibiyim.''
Merakı iyice azdı Dingil'in. Ethem'in yanına gitti.
''Kulağıma söyle, benden sır çıkmaz.''
Cemal'e töhmürüklü Emine kaydırdı bakışlarını. Sonra bir çocuk saflığıyla Dingil'in kulağına dayadı ağzını.
''Herifin oğlu bana müzevirlik teklif etti, kabul ettim.''
''Vay be, şu işe bak!'' diye söylendi Dingil.
''Ne olmuş yahu?'' diye meraklandı töhmürüklü. ''Ne dedin Ali'ye? Korkma, benden de sır sızmaz. Zaten kader kurbanıyız bu cehennemde. Neymiş?''
''Söyleyeyim mi?'' dercesine Dingil'e baktı Ethem. Cemal de meraklanmıştı. Kazmasını istediği yere vuramadı. Neyin nesiydi? Ortalıkta bir şeyler mi dönüyordu yine? Durdu, derin bir nefes aldı. Pul pul dökülen mantarlı ensesini kaşıdı.
''Söyleyemem Emin, yayılır. Gözümden dilimden olurum.''
''Allah Allah!'' diyerek iki yana salladı kafasını Emin emmi.
''Şimdi senin sırrını Dingil yaymayıp da ben mi yayacağım?''
Emin emminin yüzündeki boyutsuz zorlayıcı ciddiyetten utandı Ethem. Dingil'e açılan sırrın böylesi bir ciddiyetten gizlenmesi doğru olmazdı.
''O zaman gel kulağına söyleyeyim.''
Ethem'in fısıldadığı sır karşısında pek şaşırmadı töhmürüklü. Üst üste birkaç kere öksürdü. Gizli ve karışık durumların güvenlik açısından iyi olmadığını düşündü. Kafaların içini kurt gibi kemiren sırlar güvenliği de kemiriyordu.
''Bakın şimdi yarenler, biz bizeyiz'' dedi sesini kısarak. ''Hepimiz kardeşiz, can canayız bu cehennemde. Birbirimizin acılarını, sırlarını paylaşmazsak bu hayat çekilmez. Laf aramızda Cabbar'ın muteber adamı İlyas da bana müzevirlik teklif etti. Bir şey diyemedim, korktum, kabul ettim.''
''Vay be, Allah'ın şu işine bak'' dedi Dingil. ''Cabbar da bana teklif etti. Emin emmi gibi ben de korktum, kabul ettim.''
Saf saf bakındı Ethem. Gülmek istedi, gülemedi.
''Yani bu ocakta Cemal'dan başka üç müzevir mi var?''
Ağlıyormuşçasına güldü Dingil.
''İdarenin kafasına bak ki'' dedi. ''Ocakta herkesi müzevir yapmış. Akıl işi değil. Müzevirlenecek adam bırakmamış. Bir Cemal aga var. O da ağzını açıp iki söz söylemez. Sabahın köründen akşamın karanlık körüne kadar soluk almadan çalışır.''
Emine mi iç seslerini yitirmiş gibi durgunlaştı. Ethem'le Dingil'in yüzünün şaşılacak derecede kendi yüzüne benzediğini düşündü. İnsanlar farklılıklarını yitirip birbirlerine benzeyen kömür parçalarına mı dönüşüyorlardı yoksa? ''Bakın şimdi yarenler, ortada bir çetrefil var.'' diye söze başladı. ''Biz dört kazmacı, Allah'ın dört fukarası, şeytanın kursağındayız. Bu dört kişinin üçü zoraki müzevirdir. Biri müzevirleri işsiz bırakacak bir adamdır. Bakın aklımız var, kulağımız, gözümüz var. Şimdi o teneşir herifler yarın bizi çağırır. Madenkeşler ne konuşurlar?'' diye sorarlar. ''Bugüne kadar bana bir şey sormadılar ama.''
''Bana sordular.'' dedi Dingil.
''Ne sordular?'' diye atıldı Ethem.
''Şimdi ne sorduklarını bırakın da beni dinleyin.'' diye araya girdi Töhmürüklü. ''Şimdi bizim üç müzevir olduğumuz kesin. Bu ayan beyan ortada. Onların da sağ gözümüzden gasp ettiklerini, sol gözümüze borç verecek kadar akıllı oldukları da kesin. Adamları, yolları, yordamları var. Bu da ayan beyan ortada. Şimdi bizim bir yol bulmamız lazım. Şimdi bize bir meslek verdiler. Nedir o? Müzevirlik.''
''Benim dayım müzevirlik yüzünden iki gözünden oldu, dilini de kestiler.'' ''Şimdi Ethem, bırak dayını da beni dinle.'' diye sürdürdü Emin emmi. ''O dili gözü sonra anlatırsın. Önemsizdir diyemem, onlar da önemli. Şimdi bakın, biz bu şeytan kuyusunda üç müzevir olarak...'' Cemal işini sezdirmeden yavaşlatmış, soluğunu kesmiş, tüm dikkatiyle konuşmaları dinliyordu. Şu mübarek ocak karın doyuran bir nimet ocağı olmaktan çıkıp karma karışık bir ebicingil ocağına mı dönüşüyordu yoksa? Ne Ethem'e ne de Töhmürüklü Emine yakışan bir meslek değildi müzevirlik. Ama şu dingil herife, her tebessümünde gizli bir maskaralık taşıyan, iş ahlakını gevşeten, ensesini kaşıyan dünbüye yakışan bir meslekti müzevirlik. Allah bazı insanların kafasını dülger balığı gibi neden bu kadar büyük, ağzını neden bu kadar geniş yaratmıştı ve bunları neden dümensiz, dümbelek bir yaşamın ele avuca sığmaz asalak balıkları haline getirmişti? Şimdi yarenler bakın, bizim her gün onlar çağırdığında ne ifade vereceğimizi ayarlamamız lazım. Aynı gün iki kişiden haber alırlarsa, verilen haberler birbirini tutmazsa zan altında kalırız, haşat ederler. Dingil'in kafasına tam oturmadı Emin emminin görüşü. Her gün ifade ayarlamamız zor dedi. Haftada bir iyidir. Mesela bu hafta bizi çağırır da sorarlarsa hiçbir kazma keşin konuşmadığını söyleriz. İnandırıcı olmaz dedi Töhmürüklü. Ona şunu da eklemek lazım. Benim karnımın ağrıdığını, köye gidince boğazıma kadar sıcak suya gömüleceğimi, kekik çayı içeceğimi, osurtucu yiyecekler yiyeceğimi anlattığımı da eklemek lazım.
Peki güzel de senin başın belaya girmez mi dedi Ethem.
Girmez diye öksürdü Emin emmi. Su içerken bir iki lafın belini kırdığımı, kısa konuştuğumu söylersiniz.
Kafalarına yattı. Dingil gelen giden var mı yok mu diye galeriyi bir kez daha yokladı. Komşu ocakların küfecilerinden Nikos'u gördü.
Kosor ağzınızdan laf almam için idarenin aleyhinde konuşmamı da söyledi.
Aynı şeyi bana da söyledi dedi Töhbürüklü. Sana da söylendi mi Ali?
''Bana sadece idarenin değil, padişah efendimizin de aleyhinde konuşup ağızlarından laf almamı söylediler.''
Çaresiz, fersiz bir eyyamla gülümsedi Töhmürüklü.
''Kulak asmayın.'' dedi. ''Bunun bize bir zararı yok, faydası var. Zaten her Allah'ın günü bu heriflerin aleyhinde konuşup duruyoruz. Aleyhlerinde bir şey konuşursak Allah muhafaza onlar da duyar. Biz üç müzevirden birini çağırırlarsa ağızlarından laf almak için böyle konuştum der olur biter.''
Herkes kazmasını alıp çalışmaya başladı. Rahat bir nefes aldı Cemal. Çalıştığı ocakta kanarya kuşuyla kendisinden başka ihbar edilecek bir kimsenin bulunmadığını düşününce ürperdi. Kozlu maden ocaklarında herkesin müzevir olması durumunda müzevirlik bir işe yarayacak mıydı? Peki dünyada yaşayan insan soyunun kaçta kaçı müzevirdi? Kardeşini anasına şikayet eden küçük bir çocuk müzevir miydi? Bir dedikoducu herkes hakkında bildiği her şeyi herkese anlattığına göre müzevirlik yapmış olmuyor muydu? Hayat müzevirlik üzerine mi kurulmuştu yoksa? Cemal işin içinden çıkamayacağını anlayınca aklını Zehra'ya, Zehra'nın buhranına kaydırdı.
13. Ayrımın Sonu. Sayfa 180.